Neuroblog sunar. Güncel bilimsel gelişmeler ve sinir bilim sohbetleriyle Neuroblog haber bülteni karşınızda. Herkese merhabalar. Neuroblog haber bülteninin 9. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Beyza var. Sizlere iklim değişikliği ile ilgili, çevresel faktörlerle ilgili haberler sunmaya karar verdik. Hoş geldin Beyza, nasılsın?
Hoş buldum, iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
İyilik ne olsun, sıcaklarla boğuşuyoruz.
Çok fena havalar ya bu ara gerçekten.
Yani ne sıcağı bilemiyorum ama bir an önce gitse çok mutlu oluruz.
Ben bir yaz insanı olarak bile gerçekten çok zorlanıyorum. O yüzden artık kızamıyorum yani buna insanlar söylendiğinde. Ben de biraz daha en azından hafiflemesini umut ediyorum yani artık.
Bir gün herkes bahar insanı olacak ya. Ben buna inanıyorum.
Ya bahara yani okeyim tamamen ama bahar yaşayamıyoruz. Yani ben mesela İstanbul'da bu sene bahar yaşayabildiğimizi düşünmüyorum. Keşke bahar olsa. Bahara okeyim tamamen yani ama.
Evet, bir garip oldu. İki mevsim yaşadık gibi hissediyorum ben
Evet
de.
evet işte iklim değişikliği.
Güncel konumuz.
Aynen öyle. Oraya da bağlayalım onu.
Hep beyinden mi bahsedeceğiz, değil mi?
Evet ya. Biraz aktivizm yapalım dedik bu bölüm. Ben haberlere girmeden önce sendeki haberleri almak istiyorum önce. Çünkü güzel haberler var sende, onu biliyorum.
O zaman şöyle özetleyeyim. İlk haberim, bu senenin Temmuz ayının kaydedilen verilere göre ve ön analizlere göre en sıcak Temmuz ayı dünya genelinde olduğu üzerine bir haber. Bunun üzerine yapılan incelemelerle ilgili kısa bir haber. Daha sonra ikinci haberimde değişik bir projeden bahsedeceğim, değişik bir yaklaşımdan. O da bu küresel ısınmanın etkilerini azaltmak adına bir çeşit kalkan oluşturma fikriyle ilgili Hawaii Üniversitesi'nden bir bilim insanının yaptığı bir araştırma. Bu şekilde bugünkü haberlerim. Sende neler var?
Benim de ilk haberim Uruguay'daki su krizinin bilimsel araştırmalara ket vurduğu yönünde bir çalışmaya dair bir haber. Diğer haberim de okyanusların iklim değişikliğiyle savaşmak için nasıl kullanılabileceğine değinen bir haber. Böyle benim de kısa bugünkü haberlerim.
Aslında seninkiler de epey ilginç duruyor.
Evet, yani açıkçası çok inanılmaz sıkı sıkıya takip ettiğim bir şey değil bu benim. O yüzden gördüğümde ben de şaşırdım ve etkilenmedim diyemem açıkçası.
O zaman yavaştan başlayalım.
Tabii. Şimdi şöyle, birkaç ay önce Uruguay'daki en büyük akademik araştırma kurumlarından birinde, zaten çok yok ama işte bu en büyüğü diyebiliriz hatta, labı bulunan bir moleküler genetikçi araştırmalarında kullandıkları bitkilerin öldüğünü görüyor. Bitkiler prematüre bir şekilde soluyorlar ve bu insanların çalışmaları tabiri caizse çöp oluyor. Tabii ki sadece bu araştırma grubunu etkilemiyor. Çünkü ülkede yaklaşık bir asırdır yaşanan en kötü kuraklık var şu anda ve bu kuraklık evlerde, ofislerde, fabrikalarda yani bütün bir yaşama dahil olmuş durumda. Ama bunun yanı sıra çok sayıda laboratuvarda hasara yol açan bir su kalitesindeki düşüşe sebep oluyor. Ve zaman zaman musluklardan akan suların insanların içemeyeceği kadar tuzlu hale geldiği bile oluyor aslında. Ayrıca inceledikleri bitkiler, balıklar ve diğer organizmalar için zehirli olduğunu buluyorlar bu suların haliyle. Ve tabii bu değişen su kimyası arıtma filtreleri ve su ısıtıcıları gibi temel ekipmanların arızalanmasına da neden oluyor bir yandan. Bu ilk bahsettiğimiz araştırmacının yanında bir balık üremesi ve endokrinoloji araştırmacısı da su krizinin Uruguay halkı için bir şok olduğunu ve işte sınırsız su kaynaklarına sahip bir ülkede yaşadıklarına inanarak büyüdüklerini ifade ediyor. Aslında birçoğumuzun yaşadığı gibi diyebiliriz herhalde. Kuraklık şu an ülkede 3. yılına girmiş durumda ve rezervuarların neredeyse yarısı boşalmış. Mayıs ayı gibi yaklaşık 3 eyalette su kıtlığı o kadar şiddetli hale gelmiş ki hükümet tarafından işletilen su kuruluşu yaklaşık 2 milyon insanı besleyen bir sisteme bir nehir ağzından acı su eklemeye başlıyor. Kimyasal işlemler uygulanıyor diyebiliriz yani aslında bu suyu biraz artırmak, biraz daha optimum seviyeye getirmek için ama bu işlemlere rağmen su yoğun bir şekilde tuzlu bir tat kazanıyor ve sodyum ve klorür seviyeleri Dünya Sağlık Örgütü'nün insan tüketimi için güvenli kabul ettiği seviyeyi aşıyor. Şimdi bu araştırmacılar geçen yıl kuraklığın neden olduğu potansiyel su kıtlığını ele almak için özel bir komite kuruyorlar. Fakat bilim camiasındaki pek çok kişi su kalitesindeki düşüşün şiddeti ve hızına hazırlıksız yakalanıyor. Yani bu pek beklenen ve bildirilen bir durum değil aslında. Ve yine sanırım bu komitedeki insanlardan bir tanesi bu gruptan bir hücre biyoloğu tuzlu suyun laboratuvarındaki hem ters osmoz arıtma cihazlarını hem de ultrasaflaştırma cihazlarını devre dışı bıraktığını gözlemliyor. Tabii bu bahsettiğimiz cihazlar bütün bir laboratuvarın yani herhangi bir deneyde kullanabileceğiniz suları üreten cihazlar aslında bunlar. Dolayısıyla bu grubun çalıştığı sinir hücrelerinde farklılaşmayı incelemek için kullandıkları balık larvalarında ve embriyolarında büyüme ve hayatta kalma sorunları görüyorlar. Ki biz biliyoruz ki bu balık sistemleri vesaire de büyük su tanklarıyla ve bunların devir daim süreçleriyle epey ilişkili. Haliyle bu balıkların sağlıklarında bir problem görmek çok da düşünülmeyecek bir durum değil yani. İlk etkilenecek canlılardan biri oluyorlar bu durumda. Araştırmacılar bir buz makinesi ve damıtıcı da dahil olmak üzere arızalı cihazların uzun bir listesini derliyorlar daha sonra. Ve bazı durumlarda bu aslında yaşadıkları şöyle bir şey. Yani tuz ve diğer işte safsızlıkların birikmesi soğutma rezistanslarını etkiliyor bu cihazların ve yanmaya neden oluyor. Yani başlarına gelen şey bu. Ve bu laboratuvarların birçoğunda son ultra saflaştırıcı ağır iş yükü nedeniyle başarısız oluyor. Çünkü saflaştırmaları gereken tabii ki pek çok molekül ortaya çıkmış oluyor. Bu bozuk su arıtma ekipmanını onarmaya çalışan araştırmacıların karşı karşıya kaldıkları başka bir zorluk da tabii yedek parça bulmak olmaya başlıyor bir süre sonra. Çünkü çok fazla bozulan cihaz var ama bu kadar yedek parça yok. Bunlar bir yandan bu kadar arızaya açık cihazlar da değiller zaten. Çok hassas ve onarımı zor da olabiliyorlar. Ve bu parçaların gelmesinin 5 ayı bulabileceği durumların olduğu söyleniyor. Tabii bu bütün bir çalışmaların aksaması demek oluyor aslında. Bu son aylarda su kalitesi iyileşiyor biraz ama ona rağmen tuz konsantrasyonları hala normalin üzerinde. Yani iyileşmiş hali bile içilebilir bir su sunmuyor bu insanlara. Ve Uruguay Sağlık Bakanlığı su idaresinden sodyum klorür ve diğer kimyasalların seviyelerinin tavsiye edilen seviyelerin üzerinde kalmasına izin verilmesi talebini değerlendiriyor. Fakat bu arada araştırmacılar gelecekte benzer bir krizden nasıl kaçılacağını düşünüyorlar. Çünkü bütün bir dediğim gibi deney sistemlerini vesaire bütün planlarını bozan bir şey bu. Yani dediğim gibi tekrar hazırlıksız yakalandıkları bir şey. Bunun altını çizmek lazım. Tabii bu zor bir sınav ve bu sınavın ortaya çıkardığı bir sorun da hükümet yetkilileriyle bilim camiası arasındaki iletişim eksikliği. Çünkü hükümetin dediğim gibi yaklaşan su kalitesi değişiklikleri hakkında hiçbir uyarıda bulunmaması dolayısıyla araştırmacılar potansiyel etkilerin nasıl idare edilebileceğine dair bilimsel bir alternatif aramamışlar. Yani açıkçası şöyle, bu içme suyunda da böyledir. Bizim için böyle tabii ki. Biz buna hazırlıklı olmayı bekleriz. Biz su kesildiğinde bile anons edilmediği durumda çok sinirleniyorum ben açıkçası mesela katlanamıyorum ve bütün bir bilimsel düzeniniz, aldığınız bütün fonları yatırdığınız her şey bir anda sekteye uğraması demek oluyor. Yani buna tabii ki önden hazırlık yapılması gerekirdi ama hiçbir fikirleri yoktu. Bu kuraklık durumuna rağmen üstelik büyük bir kriz yani aslında bahsedilen. Bu durum tabii onların daha önce hiç düşünmedikleri sonuçlara katlanmak zorunda kalabilecekleri durumların ortaya çıkabileceğini öğrenmiş olmalarına sebep oluyor. Bunu söylüyorlar. Bu böyle bir haber aslında çok şey, niş bir haber. Ama ben etkilendim açıkçası. Çünkü pek yani yalan söylememe gerek yok herhalde. İçinde bile olsam bu durumun. İşte su kalitesinin düşmesi böyle bir şey sebebiyet vereceği fikri benim çok aklım ucundan geçmezdi yani. Çünkü gerçekten de bu birinci plandaki bir şey değil. Yani son sıralarda yer alır belki insanın aklına gelmesi gereken bir şey değil yani. Kimsenin aklına, halkın hiç beklemezsiniz. İçinde bulunan insanları da beklemezsiniz. Gerçekten bir noktada bilsek de yani bununla mı ilgileneceğiz diyebileceğimiz bir şey olmasına rağmen uzun vadede su kıtlığının bütün bir sistemi, bütün bir ülkenin duruma sürüklenmesi noktasında nelere sebep olabileceğini çok net gösteriyor. O yüzden etkilendim. Temelde bu sebep. Böyle bir haber.
Açıkçası hem politik hem iklimsel hem de bilimsel bir kriz yaşanıyor gibi anladım ben. Ve bu çok yönlü krizin içinden nasıl çıkılacağını ben çok merak ettim. Çünkü kolay kolay çözüme ulaştırmayı bekleyeceğimiz bir durum değil. Özellikle hadi yani bilimsel kısmı bir tarafa koymam gerekirse yani bu belli mercilere olan güveni de sarsabilecek bir şey. Hani sen dedin ya, yani bir anons yapılmadığında evdeki su bile kesilse bu beni çok rahatsız eder. Belli noktalarda o fonların alınması, o araştırmaların yürütülmesi de karşılıklı güvene ve belli şeylerin teminatına dayanıyor. O noktalardaki iletişimin bozulması, güvenin sarsılması, bir yandan da tabii orada yaşayan insanların durumu var. Yani çok kritik hesaplar, çok kritik dengeler söz konusu. Nasıl idare edilecek açıkçası ben çok merak ediyorum.
Kesinlikle bence de öyle. Yani bu bütün iklim değişikliği ve işte su krizi konusu inanılmaz politik zaten aslında. Ve bu genelde değinilmekten kaçınılan veya hep artık dile gelen ama hiçbir şey yapılmayan bir konu olduğu için biraz önem arz ediyor. Çünkü bu çok dediğim gibi küçük, niş, basit bir şey gibi gözüküyor. Ama burada bile o kadar etkileyici bir şey ki yani zincirleme bir şekilde hayatın durmasına sebep olacak bir şey doğrudan. Ve politik planları doğrultusunda hükümetlerin bunları söylemekten, dile getirmekten kaçınıyor olması ve halkın buna yönelik de bir talebinin olmaması buna sebep oluyor. Bu gibi ama bundan çok daha büyük boyuta varabilecek olayın da sebep olacağını biz biliyoruz. Yani bu hep söylenen bir şey. Şimdi biz çıkıp da insanlara bambu pipet kullanın, işte ne bileyim plastik atığınızı azaltın, işte karbon ayak iziniz şu bu dediğimizde gerçekten gerçekçi olmuyor. Çünkü yani resmen bunların hepsi kamçılanıyor ve yani bizim elimizde olmasa da bireysel olarak yaptığımız bütün eylemleri bir kenara bıraktığımızda bir şekilde bunun hiçbir işe yaramaması birileri tarafından sağlanıyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bunun rahatsız ediciliği had safhada ve hiçbir şekilde akıllanmıyoruz belli ki. Bunu tekrar tekrar görüyoruz yani bu tip olaylarla maalesef.
Politik veya ekonomik çıkarlar üzerinden başka insanlar çok daha büyük zararlar, belki 1 milyon insanın, belki 10 milyon insanın tek başına veremeyeceği ya da grup halinde veremeyeceği zararları bir anda, bir dakikada, bir saniyede, bir saatte, bir günde veriyorlar ve aslında sadece bir iletişimsizlik değil, böyle bir denge problemi de var.
Maalesef. Ben buna örnek olarak hatta bir şey anlatmak isterim. Yani kendimden yola çıkarak. Şimdi bir ara, yani bir hayatımın bir döneminde bu konu gerçekten kafamı meşgul ediyordu benim ve bir şeyler yapabileceğimizi falan düşünüyordum. Yani şöyle, gerçekçi bir şey değil tabii bu. O da hayalperest bir yerden değildi de en azından bilinçlenmek noktasında bunun önem arz ettiğini düşünüyordum. Daha sonra bu kısmını daha çok, yani bu politik kısmını veya işte bunun ciddi anlamda bizim elimizde olmayan kısmına odaklandıkça bunun bir öfke problemine dönüştüğünü fark ettim. Mesela şu an çalıştığım yerde su sebili var, yanında karton bardaklar var. Karton bardakların tüketiminin azaltılmasına dair boy boy böyle afişler ve veya işte tuvaletlerde de aynı şekilde su tüketiminin veya işte peçeteli kullanımının falan azaltılmasına dair motive edici lafların asılı olduğu kağıtlar vesaire var. Mesela bu tabii ki yapılması gereken bir şey. Çok basit bir şekilde aslında bunu söyleyebilirim. Ama mesela ya bir süre sonra bende işte şöyle bir duyarsızlığa yol açtı. Yani benim bir karton bardağımdan ne olacak? Veya artık gerçekten çünkü ben çalıştığım yerin sahiplerinin bu holdingin ne kadar atık ürettiğini veya işte bu konuda ne kadar zarar verdiğini ülkeye de dünyaya da düşünemiyorum bile açıkçası. Hayal bile edemiyorum. Yani bu ikisini karşı karşıya koyduğunuzda gerçekten beni bu konuda kendimi tutmamı veya işte o an o karton bardağı almaktan alıkoyacak bir şey olmadığını düşünmeye başladım. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Ve hala biliyoruz ki bizim bireysel tüketimlerimiz gerçekten tek başına hiçbir işe yaramayacak ama bu öfkeye de sebep olmamalı bir yandan. Hükümetlerin veya işte devletlerin bu konudaki bilinçsiz davranışları veya bunun hiçbir şekilde dile gelmiyor olması veya artık sosyal medyada sadece bir öfke söylemi olarak dile geliyor olması bizi bu duyarsızlığa ve öfkeye itiyor gerçekten. Bunun sonucunda ben daha fazla karbon ayak izine sahip olmamalıyım. Yani bunu ben yine herkese azaltmalıyım ama tek başıma bunun hiçbir işe yaramayacağını bilmeliyim. Ekstra bir efora girmekten bahsetmiyorum çünkü aslında bir karton bardak kullanmayıp gidip ben oradan bir bardak alıp ona doldurabilirim. Matarama doldurabilirim vesaire. Bu kendimde fark ettiğim ve kendime kızmaya başladığım yeni yeni oluyor çünkü bu bir şey ve bunları konuşuyor olmamız aslında polyanacılık değil yani tutup da bir yerden işte bambu pipet kullanın hayatımız düzelsinden değil ama hem bilincinde olup hem de yapıyor olduğumuz şeyi daha iyi hale belki biraz daha iyi hale nasıl getirebileceğimizi biliyor olmak yani veya işte olası sonuçları en azından görebiliyor olmak. Bilinçleniyor olmanın önemini herhalde atlamamak gerekiyor. Yani bugün bunu konuşmak istememin sebeplerinden bir tanesi de buydu aslında.
Ya şöyle aslında o bahsettiğin öfke çok insani bir öfke. Çünkü bir çaba gösteriyorsun, bir emek harcıyorsun. Yani bu şey gibi her gün işe gidip çalışıyoruz. Hiçbir şey üretemediğini düşün ya da hiçbir şekilde karşılık alamadığını, hiçbir şekilde takdir göremediğini ya da hiçbir şekilde bir araya getirdiğin parçaların birleşmediğini, birbirine tutmadığını, üretilemediğini farz et. Yani bu insanda belli bir hayal kırıklığı yaratır. Belli bir yani ben boşuna mı kürek çekiyorum ya da mesela hani bir deyim var taşıma suyla değirmen dönmez de. Aslında bu iklim aktivizminde biraz o var senin bahsettiğin öfkenin içinde. Ya ben değirmene sürekli su taşıyorum ama o değirmenin dönmesi için başka bir şey lazım. Daha büyük bir şey gerekiyor. Ama dediğin gibi odak noktası adaletsizlik ve dengesizlik olmalı öfkeden ziyade. Bizim bireysel olarak boş vermişliğimize sebep olmamalı. Yine sorumluluk alabilmeliyiz. Bu çünkü sorumluluk almakla ilgili, sorumluluk hissetmekle ilgili. Eğer biz o sorumluluğu hissediyorsak bu bizle alakalı bir şeydir. Ve o öfkeye rağmen belki de elimizden geleni yapmak, binde bir de olsa, milyonda bir de olsa bir şey değiştireceğine inanıyorsak yine güzel bir şeydir. Ama dediğim gibi haklı bir öfke ve haklı bir adaletsizlik duygusu var ortada.
Katılıyorum tamamen, haklısın.
Biraz psikolog yorumu yapayım dedim.
Çok çok iyi yaptım vallahi, süper oldu.
O zaman ufaktan sıradaki haberimize geçelim. Ben size bahsettiğim gibi en başta bu Temmuz ayı ile ilgili bir veriden bahsetmek istiyorum. Şu anki analizlere göre geçtiğimiz Temmuz ayının 120 bin yıldır görülen en sıcak Temmuz ayı olduğu söyleniyor. İklimsel açıdan dünyanın bütününe bakıldığında Temmuz zaten en sıcak ay. Ve yıllardır kaydedilen paleoiklimsel veriler var, buz katmanlarındaki veriler var. Bunlara bakılarak bu seneki Temmuz ayının gerçekten sıra dışı bir sıcaklığa sahip olduğunu araştırmacılar ortaya koymuş. Bu sıcaklık artışında aslında çeşitli sıcak hava dalgaları etkili. Birkaç tane böyle bahsetmemiz gereken belirgin dalgalar var. Özellikle Amerika'nın güneybatısında, Meksika'da, Çin'de ve Akdeniz'de olan sıcak hava dalgaları. Tüm bu sıcak dalgalarının küresel ısınma ile birlikte güçlendiği kanısı yaygın. Yani normalde atıyorum bu kadar etkili olmayacaksa bile küresel ısınmayla, bizim tükettiğimiz fosil yakıtlarla etkisini arttırmış ve ölçümlere göre gezegenin sıcaklığı pre-endüstriyel döneme kıyasla 1,2 derece artmış bütünsel olarak. Sanıyorum ki kritik eşiğin hala altında fakat çok tehditkar bir alarma geçiren bir artış söz konusu. Ya bana sorarsanız zaten insanlarda da bir şey var. Yani o belki de az önce bahsettiğimiz adaletsizlikle ilgili ya da belki bilinçsizlikle alakalı. Ama bir boş vermişlik olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle pandemiden sonra da bu boş vermişliğin biraz arttığını düşünüyorum. Ve yani sonumuz nasıl olacak gerçekten merak içindeyim. Sen neler düşünüyorsun?
Ben de çok merak ediyorum öncelikle gerçekten. Çünkü ya bu 1,5 derece veya işte 1,2 derecelik farklar, bunlar böyle çok küçük geliyor olabilir. Ama gezegen için böyle değil. Bunun altını çizmekte ben fayda görüyorum. Çünkü ilk etapta ben bunları duyduğumda veya işte bu kavramlarla yeni yeni tanışıyorken cidden şey olmuyor. 1,5 derece için mi veya 1 derece için mi falan mı yapıyoruz? Yani bunu uzun vadeye vurduğunuzda veya işte gezegenin dengesinin ne derece olması gerektiğini falan düşündüğünüzde bunlar çok büyük birikimlere sebep olan ve tek çıktısı sıcaklık artışı olmayan şeyler. Buna göz önünde
Tabii
bulundurmak
tabii.
gerekiyor.
Burada şöyle bir araya gireceğim. Mesela bu tarz ufak derece artışları insanlara gerçekten duyduklarında ufak geliyor ama aslında bir ortalama o ya. Gezegenin bütünsel olarak sıcaklığının 1,5 derece artması demek. Atıyorum yani bu tabii ki şu an kafadan attığım bir rakam olacak. İstatistiksel bir değeri. Asla ve asla yok ama gezegenin 1,5 derece artması demek örneğin bir çölde 10 derece birden artması demek hava sıcaklığının. Yani o aslında bir istatistiksel bir çıkarım ve dümdüz 1,5 derece her yer artmıyor. Ya dünyanın her yeri 1,5 derece daha sıcak olmuyor biz bunu söylediğimizde. Ve bir de şöyle bir şey var. İyi ki hatırlattın. Senin söylediğin şeyden sonra aklıma geldi. Bundan bahsetmeyi düşünüyordum zaten. Örneğin denizde yaşayan belli canlıların varlığı da bu denizdeki, sudaki, havadaki karbondioksit miktarı, suyun sıcaklığı gibi şeylerle tehdit altına giriyor. Yani belli ekosistemlerin çökmeye başlaması, o 1,5 derece sıcaklığın o kadar çok canlıya etkisi var ki aslında çevremizde gördüğümüz bütün su altındaki canlılar, yeryüzündeki canlılar, havadaki canlı, karadaki canlı yani bu saymakla bitmez şu anda. Muhtemelen bunun uzmanı olan insanlar da dinliyorlarsa eğer daha detaylı ve daha doğru bilgiler sunabilirler bize daha sonrasında katkı yapmak isterlerse. Ama benim bildiğim kadarıyla özellikle bu küresel ısınmanın getirilerinden biri su altındaki ekosistemin bozulması.
Kesinlikle. Ve yani bu, ya yine ben mesela şeyi idrak etmek gerekiyor burada da, işte bütün bu ekosistemin bozulması, işte o denizdeki canlıların hayatının risk altına girmesi vesaire, bunların bize etkisinin olmaması durumu, yani böyle bir ihtimal söz konusu bile değil. Bunu tekrar tekrar söyleyelim hem. Hem de bir yandan şey bile, yani bu 1,5 derecelik artışın, atıyorum günlük hayatımızdaki 1,5 derecelik bir artış bile olsa, insan davranışlarındaki etkisinin de altını çizmek gerekiyor bence. Ben mesela gerçekten sıcak altında inanılmaz öfkeli bir insan. Çok agresif oluyorum ciddi anlamda, yani gün içindeki motivasyonumu, çalışma şeklimi, çalışma isteğimi veya işte bir yerden bir yere giderken gelirken o sıcağa maruz kaldığım süre boyunca düşündüğüm şeyi, yani gerçekten bütün bir psikolojimi etkilediğini söyleyebilirim. Yani şöyle, biz çölde yaşıyoruz ve bu sıcaklar normal, bize alışık, böyle bir şey yok yani, bu bizim olağan ve olması gereken seviyelerimizin üstünde. Bu yüzden de bunlar bu şekilde. Yoksa tabii ki işte bir şekilde alışırız, şudur budur bunlar var, ama yani şu anki durum böyle bir şey kesinlikle değil.
Evet, insan zaten adapte olan bir canlı doğası gereği her hayvanla ya da her canlı bir noktada adapte olma üzerine bir sisteme sahip. Bunu katılıyorum ama bu sıcaklık iklim değişimi öyle bir şey değil ve ruh haline etkisi konusunda kesinlikle haklısın. İnsan bir yerden sonra sıcak dışında bir şey düşünememeye başlıyor ve oturduğun yerde sadece bedensel olarak ne kadar sıkıntıda olduğuna odaklanabiliyorsun. Başka herhangi bir işe odaklanman çok çok daha zor oluyor.
Aynen öyle, kesinlikle. Yani bunun yanında sağlık sorunlarının artışı, işte yani kalp damar durumunun, yani bu hani şey, optimum yaşamamız gereken sıcaklığın üstünde olması bunun, veya işte biz sonuçta buna göre evrilmedik şu anda. Yani böyle bir şey kimse iddia edemez herhalde. Artı yani mesela tüm migren vakalarındaki artışlar falan, bunların hepsi kanıtlanmış, görülen, sinir sisteminin ne olan etkileri vesaire, yani her şeye gerçekten çok fazla şey etkisi var. O yüzden
Ya sadece uyku kalitesini bozması bile zaten hormonal sistemleri etkileyecek ve kötüye götürecek bir şey. Gece
tamamen
uyuyamıyorsun
katılıyorum.
Sıcaktan, yani bu kadar basit.
Evet evet aynen öyle. Aynen. Bizim mesela 2-3 gündür ilk lafımız işte ne yapıyorsun, nasılsın'dan sonra işte havanın ne kadar sıcak olduğu ile ilgili bir diyalog geçiyor hemen arkasından mesela. Yani bu bile çok etkili bir şey, çok önemli gerçekten. Konuşmaya değer gördüğümüz şeyin bu olması bunu ispatla nitelikli gerçekten, günlük rutinimize etkisini yani.
Kesinlikle. Ben de katılıyorum.
O zaman ben hazır biraz karbondioksit vesaire demişken bir sonraki haberime devam edeyim. Bu haber okyanusların iklim değişikliğiyle savaşmak için nasıl kullanılabileceğine dair bir haber. Haberde okyanusların sadece iklim değişikliğinden etkilenmediğinden, aynı zamanda iklim değişikliğini tersine çevirmek için çözümün bir parçası olup olamayacağından bahsediyor. Yani aslında bir çözüm önerisiyle geliyorlar. Nasıl olacak peki bu? Şu şekilde, şimdi doğrudan okyanus karbon yakalama diye bir sistem var. Bir teknoloji aslında. Buna DOC diyeceğim kısaca bundan sonra. DOC aslında. Kara kullanımından kaçınma kabiliyeti nedeniyle karadaki muadili olan doğrudan hava yakalamaya göre avantajları var bu sistemin. Normalde kullanılan böyle bir sistem var. Bu gelişmekte olan bir negatif emisyon teknolojisi biçimi aslında. Şu an çok anlaşılmaz olmuştur burası ama açıklayacağım yavaş yavaş. DOC, açık deniz rüzgarı ve açık deniz karbondioksit depolaması ile uygun bir şekilde eşleştirilebiliyor ve makine mühendisi ve malzeme bilimci bir akademisyen tarafından, ki bu kadın karbon yakalama teknolojileri alanında çalışıyor ve yenilikçi okyanus karbon yakalama çözümleri geliştirmek için uğraşıyor. Bir ekibi var ve ekip Kimya Mühendisliği dergisinde daha önce kapsüllenmiş solventler kullanılarak doğrudan okyanus karbon yakalamanın gösterilmesi ve içi boş fiber membran kontaktörleri kullanılarak doğrudan okyanus karbon yakalamanın gösterilmesi şeklinde iki yandaş mı demeliyim bilmiyorum, iki yandaş makale yayınlıyorlar. Bu iki makale iki tür membran kontaktörün, bunlar dediğim gibi kapsüllenmiş solventler ve içi boş fiber membran kontaktörler, okyanustan karbondioksiti nasıl çıkarabileceğini deneysel hesaplama olarak gösteriyorlar. Membran kontaktörleri şöyle çalışıyor. İki sıvıyı birbirine temas ettiren zarlar bunlar aslında ve bunlar da bir tarafta okyanus suyunu, diğer tarafta bir çözücüyü bir araya getiriyorlar. Bu ekip iki tür membran kontaktörü test ediyor. Ve bu arada bu iki teknoloji arasındaki en büyük fark, yani içi boş fiber ve kapsüllenmiş solventler arasındaki en büyük fark şekilleri aslında. Biri içi boş fiber membran kontaktörler kamış gibi gözüküyorlar. Kapsüllenmiş çözücülerde havyarı andıran bir şekilleri var bunların da. Bu şekil farklılıkları dışında tamamen aynı çalışıyorlar. Ve her ikisinde de amaç deniz suyu ile solvent arasında gerçekten yüksek bir yüzey temas alanı elde etmek. Ki yüzey alanı ne kadar fazlaysa karbondioksit giderme oranı da o kadar iyi oluyor. Şimdi karbondioksit, bu zar, bahsettiğimiz zar boyunca karbondioksitle reaksiyona giren bir sodyum çözeltisinden yapılan çözücüye doğru ilerlemek isteyecek. Ve deniz suyu çözücüyle temas ettiğinde karbondioksit reaksiyona girecek ve deniz suyundan ayrılmış olacak aslında. Bizim tüm bu küresel ısınma kapsamında bütün bu felaket olarak gösterdiğimiz şeylerin sebebi zaten karbondioksit miktarındaki artış aslında. Havada, suda, denizde fark etmiyor. O yüzden buradaki karbondioksit miktarını azaltmak ve deniz suyundan arındırmak istiyoruz. Ardından süreci daha uygun ve maliyetli getirmek için çözümün yeniden sirküle edilmesi gerekiyor. Bu zaten ekibin hala iyileştirmek için çalıştığı kısım. Yani teorik olarak deniz suyu tarafının pH'ını değiştirebildikleri durumda fiyatı düşmüş olacak aslında. Bu sistemin fiyatını düşürmüş olacaklar. Karbondioksit de tipik olarak deniz suyunda temel pH seviyesinde bulunmuyor. Bu nedenle deniz suyunu daha asidik hale getirmek ve ardından daha da fazla karbondioksit kabarcıkları çıkarmak için deniz suyunda pH'i düşürmek gerekiyor. Ki burada karbondioksiti deniz suyundan ayırabilelim. Şu anda bunun üstüne çalışıyorlar. Yani aslında bu membran yüzey işlemleriyle deniz suyu pH'ını ayarlamak için bir takım yöntemler deniyorlar ve sistem maliyetlerini düşürmek için çalışıyorlar dediğim gibi. Ya yani bunun aracılığıyla doğrudan okyanus yakalama sistemini tuzdan arındırma ile birleştirmeyi araştırıyor. Bu durumda işte bu bahsettiğimiz bütün bu denizaltı canlılarının vesaire yaşam koşullarının daha iyi hale gelmesi, yani onlar için ideal hale gelmesi ve küresel ısınmanın olası etkilerinden mümkün mertebe kaçınması amaçlanıyor. Bu tabii ki sadece var olan durumu ortada, yani şöyle aslında o anki durumu iyileştirmekten ziyade karbondioksit oranını gerçekten düşürüyor olmak zaten, yani küresel ısınmanın komple azaltılması, ivmesinin düşürülmesi yönünde bir adım. Çünkü biz karbon salınımını azaltmayı hedefliyoruz ve bunu amaçlıyoruz veya işte biraz olsun tüketimimizi azaltarak karbon ayak izimizi dediğim gibi daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz falan, ama komple gezegendeki karbondioksit miktarını var olan, hali hazırda var olan karbondioksit miktarını azaltmaya yönelik pek bir girişim yok. O yüzden bu biraz gerçekten öncül bir çalışma diyebiliriz. Ne kadar başarılı olurlar veya ne kadar geniş bölgelerde uygulanabilir bilmiyorum açıkçası. Çok yetkin olmadığımız bir alan, yani benim olmadığım bir alan. O yüzden o konuda bir yorum yapamayacağım ama birilerinin pek de mümkün olmayan ve aslında oraya artık yapabilecek bir şeyimiz yok dediği nokta için birilerinin bir şeyler yapmaya çalışıyor olması benim çok hoşuma gitti. Böyle bir haber de bu da.
Bunları duymak evet güzel ve okyanusları nasıl kullanılabileceği benim kafamda bir soru işaretiydi açıkçası sen söylediğinde. Ya nasıl olabilir bir şey falan diye düşünmüştüm.
Hı hı.
Fakat anlattığın sistem insanı şey yapıyor, yani demek ki bunun hakkında düşünen ve çeşitli çözümler üreten insanlar varmış diye daha ümitli hissettiriyor diyebilirim açıkçası.
Katılıyorum, ben de öyle gerçekten. Çünkü şey aslında bir yandan da düşündüğünde, yani bu tip doğa olaylarına, yani aslında bir doğa olayı olarak adlandıracağım komple bu durumu. Buradan bir şeyler kullanmak, yani halihazırda var olan bir şeyleri kullanmak çok makul geliyor. Ama tabii ki yani biz hükmediyor değiliz ama bir araç olarak birçok noktada kullanıyoruz. Bunda neden olmasın diye de aslında düşündürebilecek bir şey ama gerçekten pek bunun benzeri bir çalışma yoktu yani. O açıdan bunu görmemiz için oldukça iyi olduğunu düşünüyorum ben de.
Evet, gerçekten etkileyici bir çalışmaydı. Ağzına sağlık Beyza. Ben ufaktan o zaman kendi haberime geçiyorum.
Tabii.
Benim ikinci haberim Hawaii Üniversitesi astronomi bölümünden bir bilim insanının çalışmasıyla ilgili. Bu bilim insanı iklim değişiminin etkileri üzerine yeni bir yaklaşım ortaya atmış. Fikri nasıl derseniz şöyle bir şey. Solar bir kalkan düşünelim. Bu kalkan dünyaya düşen güneş ışının miktarını azaltacak diye bir yaklaşım var. Aslında bu kalkan fikri daha önceden de konuşulmuş bir fikir. Yani çok çok yeni bir fikir değil. Fakat kalkanı oluşturabilmek için belli koşullar lazım. Nedir bu koşullar? Gravitasyonel kuvvetlerden ve solar radyasyon basıncından koruyacak, dengeleyici ve büyük bir kütleye ihtiyaç duyuluyor bu kalkanın çalışabilmesi için. Çünkü takdir edersiniz ki atmosfere bir şey göndereceğiz diyoruz ve diyoruz ki bu bize bir kalkan olacak. Güneş ışığını belli bir miktarda kesecek diyoruz. Yani aslında çok bilim kurgu vari bir yaklaşım ve bir fikir. O açıdan bakıldığı zaman aslında çok maliyetli ve yapılması da zor bir şey gibi gözüküyor. Fakat bu bilim insanı şunu düşünmüş. Biz neden bir asteroid yakalamıyoruz ve bu asteroidi dengeleyici bir kütle olarak kullanmıyoruz demiş. Ya bir çeşit uçurtma gibi düşünün. Bizim dünyadan göndereceğimiz tek kısım aslında o kalkanın daha hafif olan ve kalkan olan kısmı ve bunu dengeleyici kütleyi de bir asteroidi bağlayarak tabiri caizse ve onu kullanarak sağlayacağız diyor. Bu bayağı ilginç bir fikir. Hatta yani yapılması yine güç bir şey anladığım kadarıyla. Fakat maliyet olarak ilk düşünülen kalkan fikrinden çok çok çok çok daha ucuz bu insanın sunduğu fikir. Ve kütle olarak da çok daha azına ihtiyacımız olacak. En azından dünyadan gönderilecek olan kısmın kütlesi çok daha hafif olacak. Şu an gördüğüm en ilginç fikirlerden biri buydu. Dediğim gibi biraz bilim kurgu vari bir fikir. O açıdan ilginç geldi bana. Sen neler düşünüyorsun?
Bu haber gerçek mi ya? Oğlum direkt söyler söylemez. Çok enteresan bir şeymiş bu. Ya
bana da öyle geldi. Çünkü biraz şey gibi, nasıl yani buradan kalkan göndereceğiz, oradan da asteroid yakalayacağız falan. Böyle hani çok şey gelmedi.
Ütopik.
Nasıl yapacağız biz bunu diye düşündüm.
Evet evet. İlk başladığında şey düşündüm. Şimdi bu kutupların erimesi üstüne bir haber paylaşılmıştı. Twitter'da görmüştüm galiba. Biri de işte üstlerine battaniye örtelim falan filan diye böyle bir şaka yapmıştı. Sonradan öğrendim ki böyle bir şey varmış. Yani bunların üstlerini kapatmak gerçekten işte. Ya böyle bir yöntem varmış gerçekten. Bu düşünülen, konuşulan yapıldı mı bilmiyorum ama teoride böyle bir şeyin, hatta pratikte daha doğrusu böyle bir şeyin yapılma ihtimali bir dönem konuşulmuş. Yani ben dalga geçmiştim falan içimden, böyle hani komik deyip gülüp geçtiğim bir şey olacak. Şimdi başlayınca sen o tip bir şey zannettim. O geldi aklıma. Sonra gitgide enteresan bir hale dönüştü. Çünkü işte asteroid yakalama kısmı falan bambaşka bir şey zaten. Wow, yani gerçekten ne desem bilmiyorum. Çok enteresan.
Ya adam zaten kendi de şey diyor, ben diyor Hawaii'de işte şey görüyorum, insanlar güneşten korunmak için şemsiye kullanıyor, neden dünya için aynısını yapmayalım falan demiş röportajına sanırım. Haberin bir parçasında o da vardı. Yani dedim hani şemsiye tamam anlıyorum, güneşten korunmak için insanlar bunu kullanır ama koskoca dünyayı nasıl şemsiye yapacağız? Senin dediğin gibi ilginçleşti yani.
Değil mi? Evet. Ya
Nasıl
şey,
bağlayacağız? Buradan nasıl göndereceğiz? Nasıl denge asteroidi kullanacağız. Sen çok böyle aklım almayarak okudum. Belki de bilmiyorum yanlış anladım diye düşündüm bir yerden sonra makaleyi. Kız terapi çalıştım.
büyük
İngilizcemden şüphe
ihtimalle.
ettim bir yerde falan ama.
Ya şey, bir de bu ya bir noktada şeyi düşünüyorum açıkçası. Çok basit bir şekilde kurulan bir hipotez gibi ya. Bu beni çok etkiliyor. İşte şemsiye, işte dediğim gibi işte biz korunuyoruz, niye bu şekilde korunmayalım falan. Bu mesela işte ütopik geliyor çünkü şu an çok işte basit veya belki detaylarını bilmememizle alakalı falan, ama yani bir şeylerin bu şekilde çıkıyor olması gerçekten çok minimal, bize entegre olmuş ve günlük rutinimizde olan veya işte herhangi bir şekilde hayatımıza dahil olmuş, parçası olmuş hayatımızın, aşina olduğumuz ve varlığını sorgulamadan kabul ettiğimiz şeyleri böyle daha büyük ölçekte uygulamaya çalışıldığını görmek bunların ve belki gerçekten bir şeylerin çıkması, bugün olmasa yarın bu şekilde olmasa biraz değiştirerek falan büyük şeylerin öncülü olabiliyor yani böyle şeyler. Bunu görmek de, yani bunu gördüğüm çalışmaları ben seviyorum açıkçası. Çünkü her şeyde gözükmüyor bu. Bize uzak olan veya işte bizim tam anlayamadığımız şeylerden falan bunu projekte etmek daha kolay açıkçası. O yüzden o açıdan çok tatlı oldu benim için.
Tabii aslında burada dalga geçtik ettik falan ama şöyle de bir şey var. Bu çocuksu bir gözle dünyayı izlediğimiz zaman çoğu bilimsel mucize diyeyim. Birçok buluş çünkü bence mucizevi buluşlar. Birçok bilimsel buluş, birçok gelişme, birçok mucizevi icat o bakıştan çıkabiliyor. Yani neden şemsiye yapmıyoruz? Çok aslında saf ve çok düz bir soru. Gördüğün şeyin konumunu sorgulamak, onu başka bir yere atamak, bunu buraya koyarsak ne olur, onu oradan alırsak ne olur gibi çok aslında temel sorular üzerinden giden bir düşünce. O açıdan hani buradan bir şey çıkmasa bile en azından buradan bir şey çıkmayacağını bu çalışmalar sayesinde öğrenebiliyor olmamız da bence bir gelişmedir ve güzel bir şeydir. Bir inovasyondur bir anlamda. Ve şeyi hoşuma gidiyor benim de. Bu tarz böyle hani ya böyle yapsaydık, ya onu oraya koysaydık, ya onu oraya götürseydik, ya onu ters koysaydık falan gibi düşünceler açıkçası hoşuma gidiyor. Çünkü daha çok artık herkes daha karmaşık düşünmeye çalışıyor. Herkes daha yüksek teknoloji kullanmaya çalışıyor. Doğal olarak yani geliştikçe bir şeyler insanlar da onun peşinden gitmeye çalışıyor. Biz de gidiyoruz. Ama bazen daha basit sorular sormak, belki bir şeylerin yerini değiştirmek, belki görünen şeyler üzerinden devam etmek çok daha büyük buluşlara yol açabilir diye düşünüyorum. İhtimal var en azından.
Kesinlikle var. Yani artık günümüzde kalmamış gibi arka plan atıyoruz veya küçümseyip geçiyoruz falan, ama sonuçları öyle olmayabiliyor. Umarım bunun da olmaz yani.
Umarım değişik bir şey olur. Bir gökyüzüne bakıp bir kalkan görsek ve görebilecek miyiz acaba? O da tabii bilinmeyen bir şey şu an ama.
Evet. Çok güzel.
Öyle. Bugünkü haberlerimiz biraz daha sinir bilimden uzak ve daha iklime yönelik şeylerdi ama beni konuşmak mutlu ediyor böyle farklı konuları.
Benim de açıkçası yani hem üstüne birkaç bir şey daha söyleyebiliyor olmak da tatlı. Bir noktada konunun buraya da gelmesi gerekiyor bence bazen. O yüzden
E
çok
tabii
keyifli
yani
geçti benim
üstünde
için.
çalışacağımız bir dünya kalmazsa.
Değil mi? Değil mi? Aynen
Yani
öyle.
çok basit. Önce okyanustaki ekosistem çöker sonra biz de aa nasıl çöktü ya diye bakarken bir anda hop.
Ya sonra ne bilimi ne bir şeyi, hiçbir şey kalmayacak yani.
Ya tabii işte şimdi temel şeyleri karşılayamadıktan sonra nasıl bilim yapacağız?
Değil mi? Şimdi ilk anlattığım haberde biraz o var yani. Ben içme suyu bulamıyorken işte laboratuvarda ölen balıklarımı düşüneceğim falan gibi sorular
Yani tabii.
doğuruyor yani, tabii ki kesinlikle. O yüzden konuşuyoruz ama tam olarak bu yüzden. Onun altını çizelim.
Evet. Evet, bu şekilde bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarız dinleyen herkes keyif almıştır. Biz sizlere anlatmaktan her zaman büyük keyif duyuyoruz. Bizi Instagram, Twitter, YouTube ve Spotify üzerinden takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, bilimle kalın.
Ne oldu kitap işleri?
Onu söyleyemiyoruz maalesef.
Abi söyleyebiliyoruz da bu arada aslında yani.
Söyleyeceksin. Tamam. Şöyle bir hafta 10 gün daha beklerseniz açıklayacağım bir şeyler var.